Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle namazla ilgili, namazın dışındaki şartlarla ilgili bir takım sorular zaman zaman bize soruluyor. Telefonla, başka şekillerde mesajlarla geliyor. Bu konuyla ilgili olarak özellikle hanımların özel halleriyle ilgili olarak neler yapabilirler, neler yapamazlar? Bununla ilgili olarak Kur'an'da ve sünnette hanımların bu durumlara ilgili neler var diye soru geliyor. Tabi ayet-i kerimede mesela ve esterken anime hayır buyuruyor bildiğimiz gibi. Ey abim, sana hanımların özel hallerini sorarlar. Özel hallerle ilgili sorular gelir. Kul hüve eden fe'atezün safil mi? Film ahit. Yani ey Habibim de ki bu hanımlar için bir eza halidir. Onlara sıkıntı veren bir durumdur. Fatiz Nisa fil mahiyyet. Adetli günlerinde onlardan ayrı durunuz. Yani cinsel anlamda onlarla bir araya gelmeyiniz adetli günlerinizde diye ayet-i kerimede hanımlar koruma altına alınmış evli bayanlar. Feza tatahherne, onlar tam temizlenince, bir rivayette adetleri sona erince, başka bir yorumda diyelim adetleri sona erip boy abdesti alınca, aldıktan sonra boy abdesti aldıklarında فَاَتُوهُنَّ مِنْ حَيْتُ اَمْرَكِمُ اللّٰهُ, Allah'ın emrettiği şekilde onlarla bir araya gelebilirsiniz. Yani cinsel anlamda onlarla cinsel ilişkiye girebilirsiniz şeklinde adet sona erdikten sonra ayet-i kerimede buna izin verildiği, serbest hale getirildiği açıklanıyor. Tabi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine kolaylık olsun diye bazen akşamdan boy abdesti almaksızın geciktiği ve daha sonra gerek, yani ikinci bir cinsel ihtiyaç olduğu takdirde cünüpken de eşiyle bir araya gelmenin caiz olduğunu göstermek için boy abdestini geciktirerek bazı gecelerde Allah Resulü'nün uygulamalarından söz ediliyor hadis-i şeriflerde. Yani bu da gösteriyor ki hanımın ille boy abdestli olması gerekmiyor cinsel ilişki anlamında kendi nikahlı eşiyle olunca. Ayet-i kerimeye bu şekilde ikili bir anlam verilmiş. Her ikisinin de olabileceği ifade edilmiş. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tabi Hazreti Ayşe'nin adetli olduğu durumlarla ilgili bir takım uygulamaları da bize tabi yine Hazreti Ayşe validemiz vasıtasıyla ulaşmış ki bu çok önemli. Yani Hazreti Ayşe Allah Resulü'nün yanında evinin içinde sanki bir çok güçlü sekreter gibidir. Allah Resulü'nün devamlı izleyen ne olup bittiğini, İslam'ın hükümlerini ondan öğrenerek diğer sahabe hanımlara falan aktaran çok önemli bir ravidir Hazreti Ayşe validemiz. Kısaca mesela bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'de humre denilen bir seccade ya da omuzlarına koyduğu bir kumaş parçası diye rivayet ediliyor. Peygamberimiz onu Mescid-i Nebevi'de mescitte unutmuş, kalmış. Ya Ayşe git humreyi alıver demiş. Hazreti Ayşe, ya Resulallah ben adetliyim, mescide giremem demiş. Demek ki Hazreti Ayşe'nin anlayışı o gün o kadar bildiği, adetli olan bir hanım mescide giremez. Ne için olursa olsun. Namaz için olsun, başka iş için olsun. Neden? Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha öncesinde adetli hanımlar mescide girmesin buyurmuş. Yani namaza gelmesinler diye açıkça namazı ifade etmediği için Peygamberimiz. O zamanlar aynen bildiğimiz gibi hanımlar da mescitlere geliyorlar. Mesnevi'ye geliyorlar. Peygamberimiz de arkasında erkekler gibi saf bağlayıp namaz kılıyorlar. Dolayısıyla Peygamberimiz lütfen adetli olan hanımlar mescide gelmesin, yani namaza katılmasın anlamında yüksek bir sesle hanımları uyarmış daha öncesinde. Hazreti Ayşe belki buna dayanarak yoksa ben adetliyim, mescide giremem demiş. Ya Ayşe sen bir ihtiyaç için gireceksin demiş Peygamberimiz. Dolayısıyla git humreyi al mescitten getir demiş. Peki ya Resulallah demiş ya Hazreti Ayşe. Dolayısıyla Peygamberimiz bu işi bilir. O istediği için Allah'ın Resulü buna müsaade ettiği için niye gitmeyeyim diyecek tabii ki. İtiraz edecek hali yok. Yani hükmünü tabii ki ya adetliyim herhalde giremem diye önce halini arz etmiş. Ondan sonra Allah'ın Resulü ya Ayşe demiş önce bunda bir şey yok. Adet hali demiş Cenab-ı Hakk'ın Adem kızlarına verdiği normal bir haldir. Sen bir ihtiyaç için gireceksin mescide. Umreyi al getir demiş. Hadis-i şerif metni aynen şöyle. Kâlet Ayşe diyor. Ayşe dedi ki kâle li Resulullah. Resulullah bana buyurdu ki bir gün navilini el humrete mirel mescidi. Ya Ayşe git mescitten humreyi al. O kumaş parçasını al getir. Kâlet Ayşe diyor. Fekultu ben dedim ki inni haidun. Ben adetliyim ya Resulallah. Özel günlerimdeyim. Fekâle inne hayda teki leyset fi yedeki. Fi yedeki. Ey Ayşe, adetli olmak senin elinde olan bir şey değildir. Adem kızlarına Cenab-ı Hakk'ın verdiği normal bir haldir. İşte Ebu Hureyre diyor ki, aynı olayla ilgili olarak, beynema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fil mescidi. Bir gün Allah'ın Resulü ile bir mescitteydik. Biz de vardık diyor. Allah Resulü bizim aramızdaydı, beraberdik. Fekale dedi ki, ya Ayşe, ey Ayşe, navilini et tevbe. O kumaş parçasını git mescitten al dedim. Fekalet Ayşe dedi ki diyor Ebu Hureyre. İnni haydun ben adetliyim dedi. Fekale inni haydeteki leyset fiyediki. Ya Ayşe adet olmak senin elinde olan bir durum değildir. Diye cevap verdi. Onun üzerine fetena velethü. Ayşe gitti diyor. Bu kumaş parçasını aldı. Alıp getirdi diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh, ben bunu şahidiyim diyor. Şimdi buna benzer demek ki bir ihtiyaçtan dolayı mescide girer hanımefendi adetliyken ve bu ihtiyacı dolayısıyla girmesi yasa kapsamına girmez diyebiliyoruz Hazreti Ayşe'nin bu hadisine dayanarak. Bu hadis-i şerifi kardeşlerimiz not alabilirler. Müslim Hayz 11, Müslim Hayz 13 numaralı hadis. Tabii bu numaralar şeyde de Müslim tercümesi de var malum. Yani Buhari tercümesi var. Tedlis Sari diyoruz. Geniş açıklamalı mesela. Müslim'in şerhi var. Türkçe tercümesi ve şerhi. Davudoğlu rahmetlinin var. Sahih Müslim tercümesi ve şerhi. Mesela orada da Hayz bölümü hemen kelime şeylerin üzerinde var zaten. Fihriste bulmak kolay olur. Numaralar aynıdır. 11 ve 13 numaralı hadis-i şerif. Mesela adetli kimsenin yemesi içmesiyle ilgili, yemek yemesi vesairesi alakalı. Biz deriz şimdi boy abdest almaya fırsat olmadıysa namaz abdesti gibi ağzımız yüzümüz yıkarak yani sofraya oturulabilir deriz. Bununla ilgili olarak mesela şöyle diyor Hazreti Ayşe validemiz. Tabii bu cünüplük değil de adet halinde iken olan durumu şöyle naklediyor. Küntü eşrebu ve ne haydun. Ben diyor adetliyken su içiyordum diyor Hazreti Ayşe validemiz. Ondan sonra sümme unaviluhu Nebi sellem. Ondan sonra su içtiğim kabı, kalan suyu yani. Kaplar biraz büyükçe belki o zaman. Şimdiki küçük bardaklar gibi değil. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme veriyordum. İçtiğim suyun kalanını, artanını. Feyedav fahu ala mevdi'i fiyyi. Benim içtiğim yerden özellikle Allah Resulü bu kabı ağzına alıyor ve su içiyor. Oradan su içiyordu. Feşrebi su içiyordu diyor. Hazreti Ayşe validemiz. Yine mesela ve etarraku el arka. Etli bir kemiği ısırıyordum diyor. Yahni diyelim ona günümüzde. Kemikli. Yahni yapılmış et. Dolayısıyla o kemikli eti ısırıyordum. Ve ene haydun adetliyken sümme unaviluhu en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve selleme veriyordum ondan sonra ısırdığım bir kısmını yediğim bu yahni etinin feyada'u fahu ala mevde'i fiyyi, benim ağzımın koyduğu yerden, yani benim ısırdığım yerden Allah'ın Resulü alıp eti yiyordu diyor. Yemek sırasında böyle haller de oluyormuş. Yani bu bize bir şey anlatmak istiyor tabii ki. Yani hanımların özel halleri kısaca Cenab-ı Hakk'ın onlara verdiği haldir. Hani Yahudiler falan beraber sofraya oturmazlar, beraber yatakta bulunmazlar. Hanımlar adeta ayrı odaya çekilircesine İslam'ın geldiği dönemlerde adetli hanımlara karşı çok farklı uygulamaları var. Diğer daha önceki dinlerdeki bozulmalar sebebiyle. Fakat İslam burada gerçekçi bir yol izlemiş ve hanımların özel hallerini hiç belli etmeksizin, yemeye, içmeye, şuna buna yansıtmaksızın, hatta namaz dışındaki diyelim bir ihtiyaçtan dolayı mescide girmek gerektiğinde buna da kapı açarak, Hazreti Ayşe validemizin uygulamasında olduğu gibi normal bir hal bu konuda hanımlar için getirmiş. Yine mesela başka bir hadis-i şerif çok ilginç. Müslim, Hayz 15 numaralı hadis-i şerif. Ana Ayşe radıyallahu anh'a kalet, şöyle dedi Ayşe validemiz. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yettekiu fî hacri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim üzerime yaslanıyordu diyor. Kucağıma doğru yaslanıyordu. Ve ne haidun, ben adetliyken, bazen öyle oluyordu evde otururken. Feyekra'ül Kur'ane, Kur'an-ı Kerim okuyordu diyor. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ezbere o arada Kur'an-ı Kerim okuyor. Hazreti Ayşe validemizin üzerine doğru yaslandığı bir sırada, ki adetli olduğu bir zamanda yani, Hazreti Ayşe bununla bir şey anlatmak istiyor. Dolayısıyla Allah Resulü çok doğal hareket ediyor yani bu konuda. Evin içinde öyle anlaşılıyor. Bu arada başka ilginç bir hadis-i şerif daha var. Ümmü Seleme'den geliyor, yine Peygamberimizin eşlerinden. Ümmü Süleym'in Hazreti Peygamber Selleme şöyle dediğini nakletmiş. Ümmü Seleme. Ya Resulallah, innallaha le yestahyi minel hakkı. Ey Allah'ın Resulü, şüphesiz Allah hakkı söylemekten, açığa çıkarmaktan haya etmez. Fel alel mer'eti min guslin idah telemet. İhtilam olduğu zaman kadına gusletme gerekir mi diye sormuş. İhtilam olduğu zaman. Yani bir gusülden, ihtilam olduğu zaman gusülden dolayı kadına boy abdesti alma gerekir mi diye soru sormuş. Fakat Resulullah buyurdu ki naam, evet. İdare etil ma'e, yani meni geldiğini, şehvetle meni geldiğini, ihtilam olduğunu bir hanım fark ederse ona da boy abdesti gerekir. Erkeklerde olduğu gibi diye cevap vermiş. Fekaret Ümmü Seleme'de. Orada Ümmü Seleme'de hazırmış. Diğeri soruyor. Yani Ümmü Süleym soru soruyor Peygamberimize. Kısaca Ümmü Seleme'de şöyle diyor. Cevap veriyor orada. Ya Resulallah. Ve tahtelimul meretü. Kadın da ihtilam olur muymuş? Kadınlar da mı ihtilam olur? Diye sormuş. Fekale, bunun üzerine Resulullah şöyle buyuruyor. Terbet yedaki, eli toprak olasıca diye bir ifade var Arap örfünde. Allah Resulü, eli toprak olasıca hanım. Febime yüşbihühe veledühe, eğer kadın ihtilam olmasa çocuğu ona neyle benzeyecek, nasıl benzeyecek? Bir çocuğun annesine benzemesi o zaman nasıl olacak demiş Peygamberimiz. Yani annesinden ona bir cüz geçmiyorsa bebek doğan çocuk anneye nasıl benzer? Tabii ki ihtilam oluyor hanımlarda demiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yolla kısaca işte hanımlardan olan yumurta hücresine Peygamberimiz dikkat çekmiş. Bildiğimiz gibi erkeğin meni hücresiyle kadının yumurtalık hücresi yarım hücrelerdir. İkisi bir araya geldiği zaman zaten zigot oluşuyor ve cenin dediğimiz bebek ondan sonra hücre bölünmeleri yoluyla varlığını devam ettiriyor, tamamlıyor. Dolayısıyla yarısı kadından yarısı erkekten olmak üzere iki cüz diyelim, iki parça birleşiyor. Ondan sonra çocuk meydana gelebiliyor. Sadece erkekten çocuk meydana gelme diye bir olay yok. Sadece kadından çocuk meydana gelir diye bir şey yok. Erkekten ve kadından yarımşar hücre olan iki yarım hücre birleşiyor, tek hücre halini alıyor. Ondan sonra insan olarak hücre bölünmeleri yoluyla büyümeye devam ediyor. Yani dolayısıyla hanımlarla ilgili olarak da böyle bir şey Allah Resulü tarafından zikredilmiş. Tabii hanımlarla ilgili olan ayet-i kerime de وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّيَتْ هُرْنَ işte onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayınız. Yani adetli olan hanımlar için bu bir ezadır buyurduktan فَاَتَزُنِسَاءَ فِي الْمَحِيدِ adetli günlerinde onlardan ayrı durunuz. وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّيَتْ هُرْنَ onlar temizleninceye kadar kendilerine yaklaşmayın. Evli olan erkek ve kadın için. İşte feyda tata her ne onlar temizlendiği zaman işte temizleninceye kadar buyurunca yetur ne acaba adeti sona erme halini mi ifade eder yoksa boy abdesti aldığı zaman halini mi ifade eder konusunda iki yorumun meydana geldiğinden bahsettik. Tabi ayetin sonunda fe'tü önemli hasu evekim Allah'ın emrettiği yerden onlara gidiniz. İnnallâhu tevâbin elbul mütetahirin. Şüphesiz Allah çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever buyruluyor. İşte buradan da boy abdesti, hanımların da adet durumu sona erdikten sonra çok temizlenmesi boy abdesti almak yoluyla olur diye ifade ediliyor. Yani her ne kadar cünüplük hükmünde değilse de, adetli hal cünüplük hükmünde değilse de boy abdesti alması gerektiği ayet-i kerimede ve yuhubbil mutatahirin Allah tertemiz olanları sever. Tetahur burada. Aynen Venkidümcüne Fettaharu ayetinin sanki o lafzın aynısı burada tekrarlanmış. Eğer siz cünüpseniz tertemiz yıkanınız. Hani cünüp olan için. Adeti sona eren hanım için de İnnallâhu tevâbün yuhubbil mutatahirin Allah çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri, tertemiz olanları sever. Yani boy abdesti alanları cünüplükte olduğu gibi sever. Ayet-i kerimesi de hanımlara boy abdesti gerektiğini ifade etmiş oluyor. Mesela başka bir ayet-i kerimede şimdi Bakara suresi 222. ayet oluyor biraz önce okuduğum. Ondan sonra bir sonraki ayet 223. ayette de Nisa hüküm hartülleküm. Şüphesiz sizin hanımlarınız nikahlı olan eşler kastediliyor. Hartülleküm sizin tarlanızdır. Fetu hartüküm ennaşitüm tarlanıza dilediğiniz şeklinde gidiniz. Ve kaddimü lenfisüküm kendiniz için ön hazırlıkta yapınız. Yani cinsel temastan önce ön hazırlık diye tekaddüm şeklinde bir ifade. Mukaddime veya mukaddimat diye ifade edilen bir halden bahsediliyor. Vettekullaha Allah'tan korkun ve alemu enneküm mülakuhu. Biliniz ki hepiniz ona kavuşacaksınız. Ve beşir müminin ve müminlere müjdere şeklinde ayet-i kerime sona eriyor. Şimdi bu konuyla ilgili yine özellikle hanımların özel durumlarıyla alakalı ve rahatsızlıklarıyla ilgili Fatıma binti Ebu Beyş'ten peygamberimize çok sorular soruluyormuş. Yani hanımlardan kadınlarla ilgili olarak peygamberimize en çok soru soranlardan birisi Fatıma binti Ebu Beyş oluyor. Ve Ebu Beyş Fatıma binti Ebi Hubeyş kadın hastalıkları rahatsızlığı olan bir bayanmış. Dolayısıyla bildiğimiz gibi bir hanımın adet dönemi Hanefi mezhebinde 3 günde 10 gün arasıdır. Yani en azı 3 gün en fazla 10 gündür. 10 günü geçerse özre dönüşüyor. Özürlü hale hanımefendi gelmiş oluyor. İşte Fatıma binti Ebi Hubeyş aylarca bazen kan gelişi kesilmiyormuş. Sürekli rahatsızlık devam eden bir hanımmış. Dolayısıyla bu da Hazreti Ayşe'den gelen bir hadis-i şerif. Şöyle diyor peygamberimize soruyor Fatıma. İnni la eturu. Yani şüphesiz ben temizlenemiyorum diyor. Efe edeus salate. Namazı terk edeyim mi diyor. Namazı hiç mi kılmayayım? Soru böyle. Fakat Resulullah buyurdu ki inneme derki irkun. Bu senin durumun bir damar kanamasıdır diyor. Damar, çatlak damar bir çeşit cinsel uzuvunda. veya idrar yollarında olan bir rahatsızlıktır kan gelmesi. Ve neyse bir haydeti, haylati, hayız hali değildir diyor. Yani hanımlarda cinsel organdan gelen hayız hali böyle aylarca devam edemez diyor Peygamberimiz. Bu diğer bir damar çatlamasından gelen kandan ibarettir senin durumun. Feda ekberetül haydat, haydat, haydete, hayız hali günleri geçince, yani hayız hali daha doğrusu gelince, daha önceki normal zamanlardaki hangi günlerde adet görüyorsan o günlere ulaşınca fetrikis salate, namazı terk ediyor Peygamberimiz. Mesela ayın diyelim 5 ile 10 arasında 5 gün veya 7 gün 8 gün neyse 10 güne kadar daha önceki tecrübesine göre hangi günlerde adet görüyorsa o günlere gelince diyor Peygamberimiz namazı bırak. Dolayısıyla ondan sonra feyza dehebe kadruhe, daha önceki tecrübene göre olan süre işte 7 günse 7 gün, 8 ise 8 gün geçince, daha önceki miktara ulaşınca adet günlerin, faksili anki eddeme, senden kan kesilince gusboy abdesti al, kanı temizle ve salli, namaz kıl. Namazı o zaman kıl buyuruyor Peygamberimiz. Yani kısaca sürekli olarak kadın hastalıkları, rahatsızlıkları olan hanımefendi daha önceki aylardaki tecrübesine göre 5 gün, 6 gün, 7 gün ne kadarsa normal adet süresi onu dikkate alarak bunlara sahibi özür diyoruz. Dolayısıyla o kadar gün geçtikten sonra boy abdestini alıyor ve namazına devam ediyor. Her namaz vakti girdikçe de abdestini tazeliyor. Bundan dolayı da onun abdesti bozulmuyor. Yani ondan sonra kan da gelse, rahatsızlığı tekrarlasa da aralarda namazın içinde bile böyle bir rahatsızlığı devam etse abdesti bozulmuyor bildiğimiz gibi. Bunlara özür sahibi diyoruz. Dolayısıyla hanımlar için yani Fatıma bint Ebu Veys'ten gelen bu hadis-i şerif gerçekten rahatsız olan hanımlar için bir fikir veriyor. Bu da mesela Buhari hayız 8 nolu hadis. Vudu 63, Müslim hayız 62 nolu hadis. Ebu Davud Tahare 108 nolu hadis olarak zikredilmiş. Yani kütüb-i sitenin 3 tanesinde, diğerlerinde de yaygın olarak zikredilen hadis-i şeriflerden. Tabi bir de Fatıma bint Ebu Veys'in başka bir zamanda da ya Resulallah adetli olduğum zamanlarda namazım ne olacak diye sorduğunda Allah Resulü genel olarak şöyle buyurmuş. De'i salateki eyyam ekraiki. Yani kuru günlerinde, adetli olduğun günlerde namazı terk et, namazı bırak. Dolayısıyla adetli olan hanımların namaz kılmalarına ihtiyaç olmadığını Peygamberimiz bildirmiş. Yani Kur'an-ı Kerim'de açıkça adetli olan hanımlar namaz kılmasınlar veya kılamazlar diye bir ifade yok ama tabii ki abdest problemi olacağını düşünebiliyoruz. Yani abdestli sayılmak için adet günleri sona erecek, boy abdesti alacak adetli olan hanımefendi. O zaman namaz abdestli hale geliyor ve namazı o zaman kılıyor bildiğimiz gibi. 6 gün diyelim adetli günlerinde abdest de alsa, boy abdesti de alsa, boy abdesti de alsa abdestli hale namaz abdestlisi hale gelemiyor bildiğimiz gibi. Namaz kılmasına da zaten oruç tutmasına gerek olmuyor. Bu Peygamberimizin hadis-i şerifleriyle hanımlara getirilen kolaylık olarak bunu değerlendirmek lazım. Dolayısıyla de'i salateki eyyam ekraiki. Kuru günlerinde, adetli olan günlerde ya Fatıma namazı terk et demiş Peygamberimiz. Daha sonra kaza edecek mi? Kaza etmesi de gerekmiyor bildiğimiz gibi. Bu da Buhari Hayz 19, Tirmizi Tahare 93 numaralı hadis-i şerif. Tabi bu arada Muaze ismindeki bir hanım Hazreti Ayşe'ye gelmiş. Ya Ayşe demiş, adetliyken demiş biz namaz kılmıyoruz. Namazları kılmıyoruz. Ramazan arasında oruç da tutmuyoruz. Orucu kaza ediyoruz, namazı niye kaza etmiyoruz diye sormuş. Önce namaz mı daha faziletli, oruç mu diye sormuş Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe, namaz daha faziletli demiş. Öyleyse biz niye demiş namazı kaza etmiyoruz? Soru aynen böyle. Hazreti Ayşe, rivayete göre kızmış, öfkelenmiş. Yani sen haricilerden mi oldun demiş. Hariciler, aşırı fikirler o günlerde, o zamanlarda yayıyorlarmış. Onların etkisi altında mı kaldın? Bu nasıl bir soru demiş. Sen bilmediğin bir konu mu sanki bu anlamında? Hazreti Ayşe sonunda şöyle cevaplamış. Kâne yusîbina zâlike. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bu durum bize de demiş isabet ediyordu. Ramazan gününe rastlıyor idi adetli günlerimiz. Namaz kılmıyorduk, oruç da tutmuyorduk. Ancak fenü ümerü bir kadâ is-savmi, tutamadığımız oruçları kaza etmekle emrolunuyorduk peygamberimiz tarafından. Ve lâ nü'meru bi kadâ is-salâti, kılmadığımız namazı kaza etmekle emrolunmuyorduk. Yani peygamberimiz kılmadığınız namazları kaza etmenize gerek yok. Onlar kılınmış sayılır. Fakat Ramazan'a rastlarla tutamadığınız oruçlar olursa onları tutunuz. Bu oruçlar eksik kalmasın diye emrolunuyorduk demiş Hazreti Ayşe. Peygamber Efendimiz'in vefatından yıllar sonra bu hadis oluyor. Hatta hel ent haruriye demiş kızlar. Sen haruriyeden yani haricilerden mi oldun? Bu nasıl soru deyince yok demiş Muaze. Haruriye falan değilim, öğrenmek istiyorum demiş. Onun üzerine Hazreti Ayşe validemiz bu cevabı vermiş. Yani bu duruma göre demek ki Kur'an-ı Kerim bizim için delil olduğu gibi hadis-i şerifler de delil. Peygamberimizin, sahabenin, Hazreti Ayşe'nin, Muazze'nin, efendim Fatıma Ebu Beyş'in uygulamaları sağlam kaynaklarla bize kadar ulaşmış ve hanımların bu gibi durumlarda ibadetin ne olacağı açıkça ortaya konmuş. Kitap, sünnet, icma, kıyas diyoruz. Madem ki kitapta bunlar var, peygamberimizin hadislerinde var, yüzyıllardır da bu şekilde uygulanmaya devam edilmiş, bundan sonra böyle devam edecektir. Buna icma ümmet diyoruz biz. Ümmetin icmağı var, ittifakı var. Onun için arada bazı farklı fikirler öne sürerek, efendim Kur'an-ı Kerim'de aradık taradık, hanımların adetli günlerde namazıyla ilgili hüküm bulamadık demek yeterli değil. Neden? Çünkü sünneti de bizim incelememiz lazım. İncelediğimiz zaman da bunlar karşımıza çıkıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de çok teferruata girilmemiş. Geniş açıklamalar yer almamış. Namazın rekatlarını da bulamazsınız mesela Kur'an-ı Kerim'de. Öğlen namazını ben efendim Kur'an-ı Kerim'e göre kılacağım deseniz arayın tarayın. 4 rekat öğlen namazının farzını bulamadığınız gibi zamanında namazdan bahsedilir tabii öğlen namazıyla ilgili. Zamanı işaret eden genel ayetler var. Namazın vakitlerinden bahseden ayetlerde. Ekimis salate lidülük işemsi ilagası kıllel buyurulmuş mesela. Ekimis salate lidülük işemsi. Ey Habibim, güneş tepe noktasından batı tarafına yönelince namaz kıl. Ne zamana kadar? İlagası kıllel. Gece karanlığı basıncaya kadar namaz kıl. Bir cümlecik aslında öğlen namazı içine aldı. İkindi içine aldı. Akşamı da kapsadı. Karanlık basıncaya kadar deyince yatsı vakti girinceye kadar. Karanlık bastı, yatsı namazı vakti de girdi. Yani bir cümlecik 4 vakit namazı içine alıveriyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim böyle bir kitap. Çok kısa, muhtasar cümleler çok geniş manaları içeriyor. Ama güneş tepe noktada batıya meyledince kılınacak namaz nedir? Öğlen namazıdır. Bu belli. Ama ne kadar nasıl kılacağız? Kaç rekat kılacağız? Detay yok. Teferruat nerede? Uygulama peygamberimizin hadis-i şeriflerinde. Onun için Allah'ın Resulü sallu kemera itümün yani salliye buyurmuş. Beni namaz kılarken bakın nasıl namaz kılıyorsam siz de namazı benden alınız buyurmuş. Benim namaz kıldığım gibi namaz kılınız buyurmuş. Ve sahabiler peygamberimizi seyretmişler, izlemişler. Yüzlerce, binlerce defa arkasında namaz kılmak suretiyle bütün namazların rekatlarını nasıl kılınacağını peygamberde öğrenmişler. Ve bunlar da hadis kaynaklarına geçmiş. Şimdi bu kadar sağlam olan bir uygulamayı biz görmezden gelerek Efendim biz şimdi yeni bir şey Kur'an-ı Kerim'e bakarak kendimiz yorum yaparız. Peygamberin yaptığının yerine bizim yorumumuz geçer. Böyle bir şey olabilir mi? Tabii ki böyle bir şey söz konusu. Tarih boyunca olmamıştır. Bundan sonra olmayacaktır. Bazı ferdi fikirler olarak bunlar belki teferrüt etmek isteyen, hani kendini göstermek isteyen, biz de düşünüyoruz, biz de işte kafamızı çalıştırıyoruz. Bunlar yorumlarız. Namazın rekatlarını biz belirleriz gibi düşüncelerden kaynaklanmış olabiliyor. Evet, böylece demek ki hadesten taharet dediğimiz abdest ve boy abdesti üzerinde detaylıca özür hallerini de ifade ederek kısacıkla bunları açıklamaya çalıştık. Şimdi ikincisi necasetten taharet diyoruz. Yani elbisemizin, bedenimizin ve namaz kılacağımız yerin temiz olması. Namazın ön hazırlığı olarak. Yani üç yerin temiz olmasını kapsıyor. Acaba ne kadar kirlilik olursa bu üç unsurda, bedenimizde, elbiselerimizde ve namaz kılacağımız yerdeki temiz olmayan hal namaza engel olur. Tabii tertemiz olması en güzeli muhakkak ama yine de farkında olarak olmayarak çok az miktarda da olsa kirlilik veya pis kabul edilen durum olursa acaba namazı etkileyen miktar nedir? Bu İslam alimlerinde incelenmiş, tartışılmış. Demişler İslam alimleri, sıçrantı halindekiler belki namazı bozmaz, zarar etmez ama toplandığı zaman avuç içinden daha büyük bir alana temiz olmayan idrar ve kan lekesi örnek verilmiş. Bunlar vücuda yayılır da avuç içinden daha geniş bir alanı kaplarsa namaz bozulur demişler. Yani bunlar daha önceden kalma falansa abdesti etkilemeyebilir. Daha önceden kan lekesi diyelim elbisemizde var ama ondan sonra biz güzel abdest almışız. Abdesthane gelmişiz ama elbisemizde diyelim kan lekesi var. Avuç içinden daha geniş bir alana yayılmış. Ve bunu sonradan fark ettik. Bu namazı iade etmemiz lazım. Namazı bozulur. Bu idrar lekesi de olabilir. Efendim içki çamaşırımız genişçe olarak farkında olmadan sızıntı meydana gelmiş. Dolayısıyla avuçtan geniş bir alana yayılmış mesela idrar lekesi. Namazımız tabii ki bozuluyor. Bu katı pislik olursa gaita pisliğinde olduğu gibi işte bir dirhem gibi ifadeler kullanılmış. Yani küçük bir parça halinde de olsa insanın efendim şortunda, giysisinde böyle bir pislik varsa kaba pislik yani namazı bozuyor tabii ki. Ona daha dikkat etmemiz de gerekiyor. Şimdi böyle değil de sıçrantı halinde mesela özellikle ayakta idrar yapma yoluyla sıçrama meydana gelebiliyor bazen. Paçalarımıza sıçrıyor. Veya yolda yürürken efendim kirli pis olan çamurlar paçalarımıza sıçrayabiliyor. Vasıtaların geçme sırasında falan. Ve bunları kontrolde biraz zor oluyor. Bunların bir kısmı musamayla karşılanmış. Yani yolda falan özellikle paçalarımıza olan sıçrantılar. Tabii bunları silmek, temizlemek güzel ama her zaman mümkün olamıyor. Bunlar farkına varılmıyor bazen. Bu küçük sıçrantılar musamele karşılanır veya mekruh olabilir denmiş. Özellikle idrar sıçrantıları olursa buna dikkat etmek ve bunların da olmaması için gayret etmek gerekir. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi iki tane kabir göstermiş bir mezarlığın kabristanının yanından geçerken. Şu iki kabirde şu anda azap olunuyor demiş. Sıkıntıdalar. Şöyle dikkatlice bakmış. Çünkü Peygamber Efendimizin kabirdeki kişinin o andaki sıkıntısını da peygamberlik nuruyla muhakkak peygamber olarak görüyor. Bir mucize de diyebiliriz. Veya keşfi kubur deniyor buna. Evliyaullah da bazen buna muttali oluyor. Mezarın başına gidip okurken tefekküre dağıldığı zaman mezardaki kişinin haline Cenab-ı Hakk'ın bir veli kulu da muttali olabilir. Peygamberimiz tabii ki buna daha rahatlıkla muttali olabilir. Olmuş. Kısaca çok da önemli bir şeyden dolayı değil demiş. Biri kadınmış mezardakilerin, diğeri erkek. Hanım olan dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı lafı öbürüne, öbüründen aldığını diğerine, insanların arasını açma gibi. bundan dolayı demiş bir takım kul haklarıyla ahirete intikal ettiği için şu anda sıkıntıda demiş Peygamberimiz. Arkadan diğerine gelince bu da temizliğine pek dikkat etmeyen birisiymiş. İşte ayakta idrarını yaparak falan paçalarına sıçramalar oluyor mesela. Bunları silmiyor ya da özen göstermiyor. Fazla temizliğe dikkat etmiyor. Bu sebepten şu anda kabirde sıkıntı çekiyorlar buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra bunu kabre iki tane yeşil, buna biz ağaç diyelim artık. O gün için belki bir yeşillik ekmiş. Bu demiş kuruyuncaya kadar azabı hafifletir demiş Allah'ın Resulü. Kabrin üzerine bir yeşillik ekme dikme. Bu çiçek olur, ağaç fidanı olabilir. Dolayısıyla kabirdekinin azabını hafiflettir buyurunca Peygamberimiz, ondan sonra kabirlerin üzerine yeşillik ne ekebiliriz süreci başlatılmış. Arabistan'da yaygın olmamakla birlikte bizim Anadolu kesiminde en uygun servi ağacı dik minare gibi sağa sola diğer mezarların üzerine yayılmadan büyüyebilen belki tek ağaç olduğu için kabristanlıklara tercihen o ağaç ekiliyor. Ondan sonra kabrin üzerinde kabrin büyüklüğünü de pek geçmeyecek derecede genişleyerek bir minare gibi yükseliyor mesela. Bir çınar ağacı dikildiğini kabul edelim mezara. 3-5-10 tane yana yayılarak diğer kabirlerin üzerine de yayılır. Onlar da ağaç dikmek isteseler bu sefer ağaçların dalları birbirine girer. Problem yaşanır yani. 2-3 metre arayla siz çınar ağaçlarını dikerseniz bir mezarın içine, o mezarın içinde gezemezsiniz bile mesela. Uygun ağaçlar değil yani. Ama servi ağacı denmiş, küçük genişliği var. Dik, minare gibi yukarıya büyümesini devam ettiriyor. En uygun yeşillik budur denmiş. Bizim Anadolu örfünde yayılmış mesela. Allah Resulü yeşilliği tavsiye etmiş tabii ki. Buna isnaden olmuş. Ama Arabistan'da böyle bir yeşilliği devam ettirmek her gün sulamaya gerektiriyor. Çöl iklimi orası. Olacak gibi değil. Arabistan'dakiler buna önem vermemişler. İhtiyaç duymamışlar. Bizim tarafta, Anadolu taraflarında bunlar daha geniş olarak uygulanmış. Evet, ondan sonra setri avret geliyor. Yani avret mahallini örtmek. Şimdi avret mahalli dediğimiz zaman acaba nerelerini kapsıyor? Dolayısıyla bir namazın içinde örtünme, bir de namaz dışında örtünme konusu tabii hatırımıza geliyor. Kısaca setre avret önce erkekler bakımından namazda avretur racül ma'a rükbeteyhi ma'a süret ve rükbeteyhi hadis-i şerifinde beyne sureti ve rükubeteyhi yani avretur racülü beyne sureti ve rükubeteyhi hadis metni o şekilde. Erkeğin avret yeri mutlaka örtülmesi farz olan avret yeri göbekle iki diz kapağı arasıdır buyurmuş Peygamberimiz. Bu yerin örtülmesi farz anlamında Hanefi mezhebinde esas alınmış. Bunun dışındaki yerlerin örtülmesi edep adab bakımından tabii ki gerekli. İklim şartlarına göre örtülmeler olur. Ama kendi bölgesindeki örfe, adete, iklim şartlarına falan, özel şartlara uyarak bir kimse göbekle diz kapağı arası tamamen örtülü bir halde iken namazını kılsa Hanefi mezhebi bakımından farz olan tesettürü sağlamış oluyor. İşte günümüzde haşeme falan denilen mesela. Bir giysiyle bir kimse namaz kılmak durumunda kalsa. Fakat bunu tabii ki keyfi yapamaz. Ben evde özel olarak soyunayım, madem böyle bir hakkım var. Haşemeyle namaz kılayım. Göbekle diz kapağı arası örtülmesi yeter desek bu olmuyor. Ama dikkat edilirse hac sırasında veya umre sırasında dolayısıyla üzerimizde iki tane peştemal var. İhramlı olan erkeği düşündüğümüz zaman. Üstümüzde bir peştemal, belden aşağı bir peştemal olmak üzere iki parça bir giysiyle, ihram beziyle hac süresince, umre süresince kalıyoruz mesela. Çoğu zaman üstümüzdeki peştemal kenarlara kollarımız açılıyor, göğsümüz açılabiliyor. Hatta yere de düşebiliyor bazen. Yani namaz kılarken güzel tutturmadıysak, üstteki ihram bezimizin uçlarını falan güzel tutturmadıysak yere bile düşebiliyor. Namazı öyle tamamlıyoruz mesela erkek için. Demek ki olabiliyor yani. Veya balık tutmaya gittik haşamayla. Dereye giriyoruz, sıkıyoruz falan balık ağlarını toparlamak için haşamayla. Bu arada namaz vakti geldik. Namaz vakti kaçacak diyelim. Elbiselerin bulunduğu yere gitsek uzak yerde ulaşma şeyimiz zorluk meydana getirecek işte. Dolayısıyla orada kumun üzerinde namazımızı kılıversek mesela haşamayla yeterlidir Hanefi mezhebi açısından. Çünkü setri avret dediğimiz farz olan setri yerine getirdik ama evimizde bunu yapmaya kalkarsak veya mescide madem böyle bir hakkım var ben haşamayla gireceğim dersek olmaz. Onun edebi var, adabı var. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu şekilde çıplak bir halde, göbekle diz kapağı arası kapalı bir halde mescide geldiği veya çevrede böyle dolaştığı vaki değil. O zaman çevreye göre bizim örtünmemiz gereken iklim şartlarına göre neyse edep adab bakımından bunların da yerine getirilmesi gerekiyor. Bunun arkasından efendim takke giymek, sarık giymek, cübbeyi de giyip namaza durmak edep adab konusu. Evet, evde mesela halımız tertemiz, üzerine bir de seccade sereriz, tesbih koyarız, takkemizi giyeriz, namazı öyle kılarız. Takkemizi giymedik, tesbihi koymadık, seccadede sermedik, temiz halının üzerinde veya tahtaların üzerinde namaz kıldık. Bir şey gerekmiyor mesela, namazım namazdır. Diğeri edep adapla alakalı olmuş oluyor. Hanımların durumuna gelince, hanımların bildiğimiz gibi tesettürü, bir namaz içi tesettür, bir de namaz dışı, evin dışındaki tesettür olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Namazdaki tesettürü, tabi cilbap kısmı belki olmayabiliyor evin içinde. Spor bir kıyafetle, gecelikle özellikle mesela, başı örtülü olmak kaydıyla bir hanımefendi namazını evde kılıyor. Gecelik dediğimiz bolca bir üstüne giydiği ev içindeki bolca kıyafetiyle namazını kılıyor. Ama o kıyafetiyle gecelik dediğimiz bolca giysisiyle evin dışına çıkamaz. Sokakta dolaşamaz. Yani cilbab dediğimiz dış elbise, manto, ferace gibi giysi evde giyilmesi gerekmiyor. Ama başörtüsü tabii ki gerekiyor. Şimdi ayet-i kerimede tabii hanımın her tarafının örtülmesi tarzında yüzü ve elleri hariç diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadının vücudunun örtülmesi lazım. Hanefi mezhebinin ayaklarını da eklemiş. Yani ayakları derken topuktan aşağı ayak kısmı açık kalabilir diye tarlada tapuda çalışırken ederken illa çorap giysin, ayakkabı giysin denilse zorluklar meydana gelir dünyanın çeşitli yerlerinde. Bu üç azayı Hanefi mezhebi tek tek saymış. Yüzü açık kalabilir. Elleri bir bilekten itibaren el kısımları açık kalır hanımefendinin. Ayakları da açık kalabilir. Bunun dışındaki yerlerin altını göstermeyen bolca bir elbiseyle örtülmesi de gerekiyor. Namaz dışındaki evin dışına çıkarken İki örtüden bildiğimiz gibi bahsedilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi cilbab ismi verilen Ahzab suresi 59. ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi peygamber, kul ezvacike hanımlarına söyle ve benatike kızlarına söyle ve nisa'l müminine mümin erkeklerin hanımlarına söyle yudnine aleyhinne min celabibihinne. Dış örtülerini cilbaplarından üzerlerine örtsünler. Edna yudni üzerine yaklaştırmak, koymak, örtmek anlamında. Üzerlerine, aleyhinne üzerlerine. Mincilabimi dış örtülerini, cilbaplarını örtünsünler. Zâlike edna eyyûrefne felayüzeyn. Bu tanınıp da eziyete uğramamaları, sarkıntılık edilmemesi bakımından daha uygundur. Ve kenallahu gafurrahima, şüphesiz Allah çok mağfiret edicidir, çok merhametlidir. Birincisi bu, yani dış giysi. Dış örtü, işte manto, ferace, kaban, belki onun altında giyilen bolca pantolon, etekli gibi ilave bir giysi de olabiliyor. Dolayısıyla cilbab denilen giysi. İkincisi başörtüsü konusu. Nur suresi 31. ayet-i kerimede geçiyor ve şöyle buyuruyor. Ve kulil münatim, ey Habibim, de ki mümin hanımlara şöyle söyle. yagdûne min ebsârihinne, gözlerini sakınsınlar. Ve yahfazne furûcehunne, iffetlerini, ferslerini de korusunlar, haramdan korusunlar. Ve la ebdûne zînetlerini, zînetlerini açmasınlar. İllâ mâzâre min, ancak zînetlerini açıkta kalması gereken yerler. İşte el, yüz ve ayak olarak Peygamberimiz bunu tefsir etmiş. Yani zinetlerinden, süs yerlerinden açıkta kalacak kısımlar müstesna, diğer yerlerini açmasınlar buyurmuş Cenab-ı Hak. Devam, veladırım lehumerihine, başörtülerini taksınlar, alâ cübihine, yakaların üzerine. Velâibdine zinetlerine, zinetlerini açmasınlar, ancak şunların şunların açabilirlerdi, yakın akrabalar burada sayılıyor. İşte bu iki ayet-i kerimede kısaca bir başörtüsüyle, bir de hanımlar için olmak üzere cilbaptan bahsedilmiş. Bu da namaz dışında, evin dışından çıkarken olan kıyafetiyle ilgili olmak üzere. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.